Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Öza.
Bu videomuzda Erdi ile beraber HTC'nin mega büyük telefonu One Max'i inceleyeceğiz. Hemen bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. One Max gerçekten büyük bir telefon. 6 inçlik boyutlarıyla aslında tablet piyasasında en büyüklerden bir tanesi. En büyüğü değil hala ama kasa boyutları olarak da yine en büyüklerden bir tanesi olma özelliği taşıyor. Fakat hani One Max'in parmak izi okuyucusu, 3200 mAh'lik güçlü bataryası falan bir kenara koyduğumuzda Snapdragon 600 platformu taşıyor olması herhalde daha ilk baştan tabloyu okumaya başlayanlarda bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
Ya ben açıkçası o kısmı hala anlamış değilim. Yani her okuduğumda da şaşırıyorum çünkü HTC One piyasaya çıktığı zaman Snapdragon 600 piyasanın en hızlısıydı. Snapdragon 800'ün olacağını biliyorduk ama piyasada henüz yoktu, üretime geçmemişti. Aradan zaman geçti. Bütün üreticiler Snapdragon 800'lü telefonlarını piyasaya sürdüler. Sony'de pek çok model var. Samsung'da LTE versiyonları zaten Snapdragon 800 ama HTC ısrarla ve nedenini bir şekilde anlayamadığımız bir yöntemle telefonlarını Snapdragon 600 kullanmaya devam ediyor. Hani One Snapdragon 800'e güncellenemez. Yani bir One X Plus gibi One Plus göremezdik. Çünkü bu sefer One alanlar şirkete karşı eleştirel pozisyona geçecekti ama en azından One Max'e Snapdragon 800, hadi de onu da geçtim. Butterfly S'de 1.9 GHz Snapdragon 600 kullanıyorsun, bari onu koy. Yani bu hakikaten yani çok zayıf bir halkası telefon, öyle söylemek gerekir.
Evet, genel olarak baktığımızda tabloda bir eksiklik daha var. Bu da artık Beats Audio'nun HTC telefonlarda yer almayacak olması. Biliyorsunuz Beats Audio hisselerine sahip de HTC, hatta ilk başlarda %51 hisse çoğunluğuna sahipti. Firmada yönetici gibi bir pozisyonu vardı. Daha sonrasında bu hisselerin yarısını sattılar, %25 azınlık hisseye geçti. Sonrasında bu hisseleri de sattıktan sonra devam edecek işbirliğimiz dediler ama telefonun arkasında Beats Audio yok. İçindeki menülerde zaten göstereceğiz. Beats Audio ile ilgili
açıkçası
bir ayar yok.
Beats Audio ile HTC ses konusunda hani ses telefonu deyince akla gelen ilk firma olmaya başlardı. Bu saatten sonra ben çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten telefon hoparlör performansından değineceğiz. Hani Boom Sound, Van'da neyse bunda da hatta belki daha iyi bir ses performansı
birazcık
var.
Birazcık daha yüksek gibi zaten. Hoparlörlerin büyüklüğünden kaynaklı olarak daha yüksek bir ses alabiliyorsunuz. Teknik özellik tablosu ardından cihazın kutu içine değinmek lazım ama bize sample kutusuyla beraber geldi. Bembeyaz bir kutu ama kutu içeriği yani orijinal kutu içeriğiydi. İçerisinden bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu şarj adaptörü 2 amperlik bir şarj adaptörü ki cihazı çok daha hızlı bir şekilde şarj edebilir.
Van'dan daha büyük kapasite anlamında
evet,
adaptörü var.
Daha büyük bir kapasitesi var. Doğal olarak 3200 mAh'lik bataryayı daha hızlı şarj edebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda bir micro USB data kablosu ve aynı zamanda şarj kablosu görüyorsunuz. Ve HTC One'la beraber gelen o bas konusunda bizim oldukça beğenimizi kazanan kulak içi kulaklıklar da yine kutuya dahil edilmiş. Bu kulaklıklar aslında Erdi yalıtım bakımından da piyasadakilerin en iyilerinden bir tanesi. Taktıktan sonra genelde dışarıdan hiçbir şey duymuyorsunuz. Sadece müziği dinlemeye
devam ediyorsunuz. Dışarıda çok fazla ses vermiyor aslında. Yani bazı kulaklıklar var yine izolasyon konusunda iyi performans veriyor ama siz dışarıdan ses almazken dışarıdakiler sizin dinlediğinizi duyma durumu yaşayabiliyorlar. Bu açıdan çok dengeli bir kulaklığı var. Hem dış
evet,
ses hem de iç sesi dışa verme anlamında.
Kulaklıkla ilgili son söyleyebileceğimiz bir şey de var. Bu kulaklık şöyle enteresan. Gerçekten kaliteli ses veriyor ama dışarıdan görünüşüne baktığımızda arkadaş çok havasız görünüyor ya. Yani hiçbir ibare yok, hiçbir yazı yok üzerinde. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyoruz ama şaşırtacak bir kaliteye sahip. Biz HTC One incelemesinde bunun oldukça üzerinde durmuştuk. Telefonun tasarımsal öğelerine geçtiğimizde aslında telefon HTC One'ın değil de HTC One Mini'nin büyük hali. Çünkü HTC One'dan One Mini'ye geçildiğinde One Mini'ye özgü bazı tasarımsal değişiklikler gördük. Bunlar neydi? One'da oldukça fazla eleştirilen ve alüminyum yüzeylerin kasa üstünde tam birebir orantılı oturtulmamasından kaynaklanan ve kullanıcı tarafında kasa açıklığı olarak dillendirilen sorun göze batmasın diye cihazın etrafı ekstra bir materyalle kaplanmıştı, plastik bir materyalle.
Evet, polikarbon plastikle kaplanmış. Bu tabii One Mini'de ilk defa görmüştük. One Max'e karşımda çıkıyor ama burada kullanılan plastik One Mini'dekinden biraz daha kaliteli. Polikarbon malzeme materyalinin kullanımını arttırmışlar ve biraz daha mat görünüyor. One
evet,
Mini'de biraz daha beyazdı.
Birazcık daha parlaktı ve göze çok fazla batıyordu. Bu kaplamayla beraber artık telefonda kasa açıklığı var mı abi sorusunun sonuna gelmiş olduk. Çünkü ben One kullanırken oldukça fazla bu soruyla karşılaştım. Aslında arkadaşlar o üretimden kaynaklı bir şey, bir hata değil. Alüminyum plakalar tam olarak böyle milimetrik oturmadığı için bazılarının önünde bazılarının arkada yer alıyordu telefonlarda. Çok incelediğinizde, ayrıntısına girdiğinizde belki rahatsız edici olabiliyordu. Telefonun ön yüzünde hemen dikkatimizi zaten Boom Sound hoparlörler çekiyor. Altta ve aşağıda olmak üzere oldukça geniş yer tutan hoparlörler stereo kullanıcıya bakan bir ses deneyimi sunuyorlar. Ayze kısmının büyük tutulması da konuşurken hangi ortamda olursanız olun karşı tarafın sesini çok net ve yüksek sesle gelmesini sağlıyor. Hatta megafona gerek kalmadan da bazen kullanabiliyorsunuz. Megafona geçtiğinizde ise Boom Sound sayesinde zaten oldukça yüksek ses alabiliyorsunuz. Üst tarafta alüminyum yapı tercih edildiği için sensörlerin yerleri belirgin bir şekilde açılmış. Yakınlık ışık sensörlerini görüyoruz ve ön yüz kamerasını görüyoruz. Aynı HTC One'da olduğu gibi oldukça geniş açılı bir ön yüz kamerasına sahibiz. Bu da özellikle kendini çekmeyi, yakınlarıyla beraber fotoğraf çekilmeyi sevenlerin hoşuna gidecek kaliteli bir ön yüz kameramız var. Yine telefona iki tane kapasitif buton eşlik ediyor. Menü butonu yer almadığı için biz burada home butonuna basılı tuttuğumuzda menü butonunun açılmasını sağlıyoruz. Böylece o ekranda moralimizi bozan, ekranı daha küçük gösteren alt taraftaki ekstra menü bölümünden de kurtulmuş oluyoruz. Back butonu da yani geri butonu da yine yerleştirilenler arasında. Telefonun arkasına baktığımızda HTC logosu devasa bir yer kaplıyor ama üst tarafta kameranın altında burada bir sürpriz var. Hı hı. Bir parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Biz ilk prototiplerini gördüğümüzde aslında burada bir parmak izi okuyucu yoktu. Bu son dakika değişikliklerinden bir tanesi. Burada aslında bir touchpad vardı.
Aslında bir sanal joystick butonu diyebiliriz biz buna. Hani konumlandırma anlamında aslında çok iyi olabilirdi o özellikle yer devam etseydi.
Sanal joystick daha iyi olurdu.
Çok iyi olurdu çünkü home ekranları dediğimiz ana ekranların arasında geçiş yaparken zaten telefonu elde tuttuğumuzda arkadaşlar parmağımız telefonun arka kısmına denk geldiği için hiç ekrana dokunmadan sadece arkadaki bu sensör vasıtasıyla ana ekranlar arasında geçiş yapabilecektik. Ama HTC son dakikada bunun kullanıcı deneyimini istediği düzeye eriştiremedi, olgunlaştıramadığı için bunu çıkartarak oradaki boşluğu ne yapalım diye düşünmüşler herhalde ve oraya parmak izi koymuşlar. Aslında ilk bilgilerde hem parmak izi okuyucu olup hem de sensör olarak yani joystick olarak kullanılabileceği söyleniyordu ama şu an sadece parmak izi okuyucusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu son dönemde daha çok iPhone 5S ile beraber çok gündeme gelen bir özellik parmak izi okuyucuda ekstra güvenlik ama Android dünyasına ve akıllı telefonların geneline bakıldığı zaman Motorola'nın aslında en başta denediği bir yöntemdi. Aslında X4G'de güç butonun üzerine bir parmak izi okuyucu koymuşlardı. O bildiğimiz geleneksel yöntemdi. Dizüstü bilgisayarlardaki sensörün aynısını güç butonun üzerine koymuşlardı bakıldığında.
Aslında o sensör birazcık daha yetenekliydi ki Apple tarafından sonra o sensörü geliştiren firma satın alındı. Ve iPhone 5S'deki sensörü geliştirdiler zaten. Arka tarafta gördüğümüz kısım başlı başına bir parmak izi okuyucu ama iPhone 5S'deki gibi çalışmıyor. Parmağınızı taratmanız gerekiyor. Yani yukarıdan aşağı bir sürükleme hareketi yapmanız gerekiyor. Bu tek el kullanımlarda sıkıntı yaratmıyor. Tek elle tutuyorsunuz. Kamerayı eğer rastlamazsanız, kameraya rastladığınız zamanlarda sanki kamera parmak izi okuyucuymuş gibi bir elle hissiyat yaratıyor ama parmağınızı taratıyorsunuz ve sistem çalışıyor aktif bir şekilde. Ama gel gör ki kılıf kullandığınızda ya da cihazı yan tuttuğunuzda ya da masadayken bir işlem yapmak istediğinizde burada çok büyük bir sorun yaratıyor parmak izi okuyucu. Hiçbir şekilde erişemiyorsunuz. Kısacası varlığıyla yokluğu bir parmak izi okuyucu aktif olarak kullanmaya başladığınızda bir yerden sonra o menüyü kapatıyorsunuz. Çünkü parmak izi okuyucuya her zaman rahat bir şekilde erişemiyorsunuz arkadaşlar. Hatta kılıflar, özel bir bataryalı kılıfını da göstereceğiz. Hani bu kılıfı da arka tarafa katlıyorsunuz telefonla görüşme yapacağım diye ekranı açtığınızda. Bu sefer de hem kamera hem parmak izi okuyucu kapanıyor mesela. Böyle enteresan
şeyler var. İkisi bile kendisi resmen diyor ki hani kullanmasanız da olur. Biz koyduk ama illa kullanmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine bir güvenlik şifresi atamak zaten aşağı yukarı aynı güvenlik seviyesini oluşturacaktır. Kaldı ki dediğin gibi telefon masanın üzerindeyken parmak izi okuyucu aktif ettiğimiz an itibariyle telefonu al parmak izini okut ki parmak izi okuyucu da şöyle parmağınızı geçirdiğiniz an itibariyle çalışmıyor. Yani bakıldan süper çalışıyor
diyemeyiz. Biraz bekliyor ya da bazen anlamayabiliyor. Bu yüzden parmak izi okuyucu var ama hani çalışsa da mükemmel şekilde çalışmıyor. Bunu bilin arkadaşlar.
Yokluğu belli değil aslında öyle söylenebilir
evet,
yani.
Parmak izi okuyucunun hemen üstünde F2.0 lensiyle ultrapiksel kamera bizleri karşılıyor ama kamerada üzücü bir nokta var.
Evet. HTC One'da gördüğümüz o optik görüntü sabitleme ki bu tabii Lumia 1020'deki gibi değil. Yani birebir gyro ile modülün hareketi değil aslında orada.
Evet. Burada aslında sensör sabitleme gibi bir teknoloji vardı. Çünkü sensör arkada oynatılıyordu. Yani optik sistem o değil de sensör oynatıldı.
Oynatılıyordu.
Bu sayede kasanın ince tutulduğu bir yapıyla karşılaşmıştık. Ama bu cihazda böyle bir stabilizasyon söz konusu değil. Yazılımsal olarak bir şeyler yapılmaya
çalışıyor. Yani HTC One'la kıyaslandığınızdan kamera sahasında bir adım geride.
Evet geride. Yani ileri olduğu tek yer var. Android 4.3 ile beraber geldiği için ki HTC One da yeni almaya başladı bu güncellemeyi. O karanlık ortamlardaki pembelik hatası bu kamerada olmuyor. Zaten 4.3 güncellemesini alan HTC One'larda da bu sorun çözüldü. Aşağıya indiğimizde HTC'nin Pogo Pin olarak isimlendirdiği ve uzun zamandır telefonlarında kullanıp HTC One ile beraber aslında kullanmamaya başladı. Pinlerin tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Bu pinli yapı telefona dışarıdan bir şarj ünitesi takmak istediğinizde, bir dock ünitesi kullanmak istediğinizde bataryayla direkt iletişim sağlayarak aslında alttaki USB portunu işgal etmeden telefonu şarj edebilmenizi sağlıyordu. Zaten videonun ilerleyen kısımlarına göstereceğimiz özel HTC kılıfıyla beraber de buradaki pinleri kullanıyoruz ve telefona ekstra 1200 mAh batarya bağlayabiliyoruz. Böylece yani en uzun pil kapasitesini sunan telefonlardan bir tanesi.
Zaten büyük ekranda kullanmaları bence isabet olmuş. Çünkü bu tür telefonları bir yere sabitleyip video izlemek de isteyebilirsiniz. Dolayısıyla öyle bir durumda özel bir aksesuar olduğunu farz edelim. Hem telefonun yatay durmasını sağlıyor hem de aynı zamanda film izlerken bir taraftan telefonu şarj ediyor. Bu tür çözümler zaten büyük ekranlar için idealdi. Bu aslında neden One'da yok da One Max'te var sorusunda cevabı oluyor.
Evet, arka kapağa baktığımızda hani demiştik ya bu kasa açıklığı sıkıntısı var yok deniyor HTC One'da diye. HTC One Max'te de arka kapak oturması ile ilgili bazı problemler var. Çok detaylı baktığınızda arka kapak tam oturmamış durumda kasaya. Çünkü bunun da mideleni var. Yan tarafta gördüğünüz gibi ufak bir kol görüyorsunuz. Gizlenmiş durumda. Bu kolu aşağı doğru çektiğiniz anda kapak atıyor. Çünkü OneMax'in kapağı açılabiliyor. Belki de One'a göre, One Mini'ye göre en önemli avantajı bu. Pili değiştiremiyoruz tamam ama en azından SIM karta ve microSD kart ulaşabiliyoruz. Evet bu cihaza 32 GB'lık dahili depolama alanın yanında bir microSD kartı takıp 64 GB daha ekstradan ekleyebiliyorsunuz. En sonunda doğru yolu bulmuşlar.
Yani bu OneMax'in avantajı mı diyelim yoksa One'ın eksikliğiydi de bunu gören ilkisi One'da mı OneMax'in bunu düzeltti emin değilim ama kapaklı yapı olması gereken. Hani bakıldığında özellikle hafızanın arttırılabiliyor olması bu noktadaki en büyük avantaj. Tabii ki hani pil değişimi konusunda sağladığı avantajları da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada tabii kapak kısmında bence en önemli kısım kapağın nasıl açıldığı. Çünkü genelde ufak bir tırnak boşluğuyla pek çok telefonun kapak açılırdı ve bu tırnak boşluğu zaman zaman tasarım olumsuz etkileyebilirdi. HTC yine burada malzeme kalitesine verdiği önemli bir yansıması olarak çok hoş bir buton yapmış. Buton vasıtasıyla butona basıyorsunuz ve kapağı açıyorsunuz.
Evet ve kullanması oldukça basit. Sadece kapatırken birazcık zor kapanıyor. İlk önce ters taraftaki pinleri geçirmeniz, ayakları tutturmanız, daha sonrasında cihazı kapatmanız gerekiyor. Ama ne yazık ki burada bir sıkıntı var. Kapak tam oturmuyor arkadaşlar. Biz bunu Note 3'te falan da yaşamıştık. Yani bu arka kapağı açılabilen telefonlarda herhalde kapağı sıfıra sıfır tekrar oturtmak oldukça zor. HTC'de burada bu sıkıntıları yaşamış. Çünkü o kola çok yakından baktığınızda kapağın orada bir bomba verdiğini görüyorsunuz. Bu da rahatsız edici bir şey oluyor. Yani o genel olarak o sağlam taş gibi görüntüyü biraz bozuyor. Yani
gülü seven dikenini katlanır istasyonu. Çıkan bir parçadan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bir yekpare görünüm ya da yekpare fonksiyona sahip olması beklenilemezdi. Çok rahatsız ediyor mu etmiyor. Kaldı ki hafızanın arttırılabiliyor olması, pilin çıkartılabiliyor olmasını dikkate aldığımızda insanlar
belki
çok
değer diye düşünecekler. Evet, en azından oynayıp çıtır çıtır ses çıkartmıyor. Bunu söyleyebiliriz. Üst tarafa baktığımızda burada IRDA vericiyi görüyoruz. Artık cep telefonlarıyla televizyon kontrol etmek bir mod haline aldı. OneMax'e de bunu devam edebilirsiniz. Ayrıca 3.5 mm'lik ses çıkışımız da bu tarafta. Burada bir eksiklik var. Güç butonumuz yok. Artık HTC'de telefonun oldukça büyümüş olduğunu düşünerek yan tarafa konumlandırılmış durumda. Oldukça kaliteli butonlara yer vermiş burada. Ses açıp kapatma butonu ve güç butonu gerçekten işçilik bakımından sıkıntısız.
Öyle de yani. Ben şunu söyleyeyim. Hani üst kısımdaki o IRDA portu, televizyonları kontrol etmemizi sağlayan port. Özellikle HTC One kullananları şaşırtabilir.
Çünkü... Ben telefonu ilk aldım oraya basmaya
aynen,
çalıştım.
Aynen ben de ilk oraya basmaya çalıştım. Yani böyle bir 10 sene, 15 sene bir şey yapıyorsunuz, afallıyorsunuz.
Belki de o yeri hani biliyorsun HTC One'da aynı buton hem IRDA görevi görüyordu hem buton görevi görüyordu. Butonu çıkarttıktan sonra kalan boşlukları herhalde tasarımsal olarak böyle doldurdu.
Ama tabii yan tarafa koyulan ses açma kapamayla güç butonların çok estetik görüntüsünü söylemek gerekiyor. Gümüş bir renge sahipler zaten.
Evet.
Görünümü kuvvetlendirmiş.
Yani kaliteli işçilik her yerinde, kaliteli malzeme, telefon her yerde kendini gösteriyor. Aşağıda micro USB portunu görüyoruz. Aynı zamanda yanında bir tane de mikrofon yer almakla görüşmeler yapabilmemiz için kullanılan. Bunun haricinde tasarımsal anlamda telefonun ilk anlamda herkesi etkilediği bir gerçek. Yani çıkartıyorsunuz, koyuyorsunuz ortaya. Herkes büyükmüş diyor ama elini aldıktan sonra malzeme kalitesiyle olsun, görüntüsüyle olsun etkileniyorlar. HTC One'da kullandığı malzeme kalitesini ve işçiliğini gerçekten One Mini ve One Max'e de taşıdı. Bu konuda sıkıntısızlar. Yani şurası kötü, burası kötü diyemiyorsunuz. Bir tek arka kapak açılabilir olunca işte ister istemez bazı açıklıklar oluşmuş ama son dönemde baktığımızda o dev ekranlı cihazlarda hangisinde kapak açılıyorsa eğer bu konuda bazı eleştiriler yapabiliyoruz zaten diye düşünüyorum.
Evet, sadece tasarımla ilgili şunu söyleyebiliriz. Boom Sound yine kendisini gösteriyor burada. Telefon ekranından daha büyük telefonlara yakın bir boyutta karşımıza çıkıyor. Yani 5.9 inç ekranı var ama bu telefon aslında 6.2 inçlik bir telefon boyutlarında 3 aşağı 5 yukarı bakıldığı zaman.
Note 3'le yan yana koyduğumuzda biliyorsunuz Note 3 5.7 inçlik bir ekrana sahip.
Yani Note 3 bildiğin hani çocuğu orta sekme telefon gibi kalıyor bunun yanında. Onun yanına bir de 4.7 inç telefon koyduğun zaman da onlar giriş seviyesi telefon gibi kalıyorlar boyut anlamında. Telefon aynı zamanda 10.2 mm civarında bir kalınlığı var. Kalınca da bir telefon. Hani bu telefon daha ince yapılabilir miymiş? Şimdi Sony Xperia Z Ultra'nın 6.5 mm olan kalınlığını düşündüğümüz zaman ki o telefona su ve toza karşı dayanıklı bir yapıda.
Snapdragon 800.
Snapdragon 800 var. Kaldı ki pilde 3000 mAh. Bunda da 3200 mAh var. Hani HTC orada bir hani haneye eksik koyabiliriz diye düşünüyorum çünkü telefon çok kalın.
Evet şimdi Note 3'te karşılaştırdığımızda zaten Note 3'te de batarya oldukça güçlü. Değiştirilebilir. Kapağı açılıyor. İçerisinde Snapdragon 600'e göre daha güçlü bir işlemci var. Daha iyi bir kamera taşıyor. Bunlara rağmen telefon daha küçük.
Daha küçük ve daha ince aynı zamanda. Ve diğer taraftan telefon 217 gram ağırlığında. Hani bakıldığında bundan daha hafif şey, daha benzer Allah sahip telefonlara
baktığınızda... iPad mini, telefon değil de artık iPad mini ile kapışacak.
iPad mini var, işte Lumia 920 var 180-190 gram ağırlığında ki bugün Note 3'e baktığımız zaman Note 2'ye kıyasla işte 20 gram daha hafif olduğunu görüyoruz. 165-170 gram ağırlıklarında. Benzer seviyede diğer telefonlara bakıldığı zaman da işte Huawei Ascend Mate ve Xperia Z Ultra'yı zaten saymıyorum. Onlar biraz daha büyük kategoride yer alıyorlar ama telefon hakikaten ağır. Hani malzeme kalitesinin iyi olmasının bir yansıması olarak da telefonun ağır olduğunu görmekteyiz. Bu ister istemez telefonu tam anlamıyla iki el cihazı yapıyor. Çünkü telefon çok güzel görünüyor ama 217 gramlık ağırlık uzun süreli kullanımlarda yavaş yavaş bileği yormaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum.
Dolayısıyla... İki el kullanımında da parmak izi okuyucu zaten başlı başına sıkıntı, hep söylüyorum.
Onu zaten kafadan sildim yani, evet. Bakıldığı zaman kimsenin onunla uğraşacağını zannetmiyorum. Burada en doğru yolu Apple bulmuş. Zaten var olan ön butona parmak izi okuyucu yerleştirerek o soru işaretlerinin önüne geçmiş ama HTC sonucunda pazardaki dinamiklere göre, yani akımlara göre, beklenilen özelliklere göre yeni şeyler denemeye başlamış durumda. Bu aslında kendi içerisinde güzel bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Telefon tasarımı hani şey, böyle bir şeyde güzel diyorsun, daha sonra o güzelin başka bir tarafta olumsuzluk olarak yansımaya başlıyor.
Dengeli telefon yapmışlar, çok dengeli.
Artı eksiler birbirini götürünce olay birden nötre dönüyor.
Orada da nötr kalıyorsunuz. Şimdi bu cihaz gerçek anlamda tasarımsal olarak değerlendirdiğimizde son olarak...
Şık bir cihaz.
Evet, şık bir cihaz ama telefondan daha çok artık tablet sınıfına girmiş durumda. Boyutları ve ağırlığıyla beraber zaten artık elinizde parmaklarınızı bile şöyle tutup birleştiremiyorsunuz hani kullanım kolaylığını göstermesi açısından. Bu yüzden... Ya ben tabletteki kullanım kolaylıklarının hepsini mobil cihazımda, cep telefonumdaki gibi hani iletişim ihtiyaçlarını tam giderecek bir cihazla birleştirilmiş ve pil ömrü de tabletteki kadar uzun bir cihaz istiyorum dediğinizde hani burada satın alabileceğiniz bir cihaz. Tablet ve cep telefonu aynı anda taşıma devrini sona erdiriyor gerçekten.
Şunu söyleyelim. Xperia Z Ultra incelemesini yaptığımızda o cihazın da aslında telefon özellikle tablet olduğunu söylemiştik. Xperia Z Ultra'nın bizim tarafımızdan verilen ne kadar eksik özelliği varsa çoğu bu telefonda var. Kapak çıkabiliyor, pil değiştirilebiliyor, SD kart takabiliyorsunuz. Kamerası Xperia Z Ultra'ya göre hallice daha iyi. Hani orada
pil ömrü de daha iyi.
Pil ömrü de daha iyi, zaten ona değineceğiz. Hani orada büyük ekranı olsun. Yani çok uzun süreler boyunca video izleyebileyim, kitap okuyabileyim ya da internette de scroll yapmadan, kaydırım yapmadan sayfaları daha net görebileyim diyenler için hani şu an belki de alınabilecek en iyi telefon özellikle tablet aslında bence bakıldığı zaman.
Evet Erdi. Tasarımıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi dilerseniz bir de çalıştıralım. Hem Sense 5.5 nasılmış hem de Android 4.3'te neler eklenmiş bunlara bakalım. Evet, telefonun güç tuşuna basıp ekranı açtığımızda HTC One'dan alışık olduğumuz bir ekran geliyor. Tanıdık bir arayüz geliyor. Aynı zamanda tabii ki burada pencerelerle ekranımızı zenginleştirebiliyoruz. Uygulamalar ekleyip buradan da bu uygulamaları kontrol etmemiz mümkün hale getirelim. Zaten bu Android 4.2 ile beraber hayatımıza giren bir özellikti. Hani burada şöyle bir sıkıntı var sadece. Dev ekrandayız. Bazen kaydırma esnasında tam köşeden almadığın zaman ekran kaymıyor Erdi. Bu yüzden widget'leri tam olarak aktif kullanabildiğimizi söyleyemeyeceğim bu tarafta. Alıyoruz, saati yukarı taşıyoruz ve kilit ekranımız açılıyor. HTC'nin standart saati yine kullanılabileceğimiz uygulamalar arasında yer alıyor ama zaten HTC'nin One'dan beraber sunduğu en büyük yenilik bildiğimiz Blink Feed'di. Blink Feed aslında üyesi olduğumuz kanalları çok daha hızlı bir şekilde izlememizi sağlayan bir panel. Buradan Facebook, Twitter'ı ayrıca seçebiliyorsunuz. Blink Feed'de yine eklenen bir özellik bu yandaki panel. Aslında 4.3 Sense 5.5 güncellemesiyle beraber HTC One kullanıcıları da alacak. Böylece aslında çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz içeriğe ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda RSS de ekleyebiliyoruz. RSS ekleyebildiğimizi de yine ofisimizi ziyaretimize gelen meraklı kullanıcılarımızdan öğrendik. Hemen RSS özelliğini sordular. Ve hızlı bir şekilde uygulayarak da gösterdiler. Kullanıcılar gerçekten telefonu merakla aslında bekliyorlarmış herhalde.
Aslında bu özellik Blink Feed'de zaten olması gereken bir özellik. Çünkü hani seçmek istediğimiz, takip etmek istediğimiz servislere ya da sitelere ulaşmak istediğimizde ayarlar menüsünden onları tek tek seçmek gerekiyordu. Şimdi tek bir parmak hareketiyle bu menüye ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda tabii sosyal medya entegrasyonunun da aynı ekran üzerinde olması. Güzel, üstüne üstlük 5.9 inçte de oldukça iyi görünüyor.
Evet, oldukça iyi görünüyor. Çok aktif bir şekilde Blink Feed'i kullanmak isteyenler için Blink Feed daha da kolay kullanılabilir hale gelmiş. Zaten RSS artık buradan takip edebiliyor olmakta. Blink Feed'de istediğiniz siteyi buradan takip edebileceğiniz anlamına geliyor. Biliyorsunuz teknoloji kısmında sadece donanım haber vardı.
Mesela bu aynı zamanda önemli çünkü Blink Feed'i RSS'siz kullanmak veri tüketimini de arttıran bir unsurdu. Özellikle 3G bağlantısının aktif olduğu durumlarda. Yani Wi-Fi'yi zaten bir tarafa bırakıyorum. Şimdi sadece RSS tabanlı olarak bunları listelemekti. Hem bilgiyi hızlı erişmek hem de erişirken en az data tüketimini sağlamak için iyi düşünmüş bir detay.
Ekranın büyüklüğünün artmasıyla beraber saatin de artık burada daha küçük bir yer kapladığını görüyoruz. Fakat hani
emekler
küçük
saat.
Yer kaplaması oldukça iyi. Boyutlarını ayarlayabiliyoruz ama dediğimiz gibi hani maksimum boyutu bu. İsterseniz daha da küçültebiliyorsunuz. Orta ufak olarak kalmış durumda. Bu kullanılabilirliği arttırmış. Hani büyük ekran için arayüzde çok fazla özelleştirme yok aslında. Hani bunların hepsine değineceğiz ama İkonları küçük olarak kullandığınızda da büyük ekranın burada nimetlerinden yararlanıyorsunuz. Daha hızlı bütün uygulamaları aynı anda tek ekrandan görebilmeniz mümkün hale geliyor. Sense 5 oldukça başarılıydı ikonlama ve ikon yönetim kısmında, klasör oluşturma kısmında. Yine 5.5'te de bu başarı devam ediliyor. Alt uygulamalar menüsüne girdiğinizde burada dikine kaydırılan bir yapı mevcut. Ama burada Erdi bir şey sırıtmış. Büyük ekrandan bahsediyoruz. Hani büyük ekranda çok fazla özelleştirme yok dedik. Kılavuz boyutunu sadece aynı anda 4 tane ikonu yan yana görecek şekilde ayarlayabiliyoruz maksimum olarak. Bu da aralarının çok açık olduğu, aslında bize olması gerekenden daha az gösteren bir panelle karşılaştık.
Tabii gönül isterdeki daha fazla uygulamayı yan yana sıralayabilirim. Çünkü 5.9 inçten bahsediyoruz. Şu anki yapı itibariyle belki Sense 6'da bunu değiştirebilirler. Hani HTC'nin o noktada ne planladığını şu an bilmiyoruz ama şu aradaki boşluklar hakikaten çirkin görünüyor, onu da söylemek gerekiyor.
Evet, arama yapmak istersek buradan direkt arama yapmak istediğimiz şeyi yazıp hızlı bir şekilde ona ulaşmamız
ben
mümkün.
Ben HTC One kullanıcılarından biliyorum, aramayı çok kullanıyorlar. Özellikle çok fazla uygulama kurduktan sonra sürekli aşağı kaydırmak yerine.
Yeri çok iyi. Yeri aslında birçok telefonda bu özellik var ama yerini o kadar kötü konumlandırıyorlar ki kullanmak çok pratik olmuyor. Sense 5 başarılıydı dediğimiz gibi 5.5'ta bu başarı biraz daha ileri gidilmiş. Üst tarafta bu pil durumu gördüğünüz gösterge bizim GSM bateri monitörü ait. Hani test ederken nasıl cihazın değerler alabileceğimizi gösteriyoruz. Beraberinde gelme, onu söyleyelim. Yine bazı özelleştirmeler var. Parmak izi tarayıcı mesela açıp kapatabiliyorsunuz buradan direkt olarak. Dilerseniz artık bu paneli de özelleştirebiliyorsunuz. Bu Sense 5'te yoktu. Artık buraya dilediğiniz kısa yolu atamanız ve hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün hale getirilmiş. Tam olarak kullanıcılardan nasıl bir geri bildirim geldiyse aslında 5.5'a göre özelleştirmişler. Daha pratik hale getirmişler. Zaten Sense'in bizim sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi de ayarlar menüsüydü. Yine Android'in standart arayüzüne çok yakın. Ama
haline.
Ufak da böyle bazı özelleştirmelerle daha kullanılabilir hale getirilmiş bir ayarlar menüsüne sahibiz. Sense 5.5'te gelen yeniliklerde bahsedebileceğimiz şey aslında durum bildirim LED'inde de bazı ikonlara yer verilmesi. Mesela burada NFC butonunu görüyoruz. Ayrıca tabii ki ayarlar menüsünde son olarak değinmemiz gereken konu da parmak en önemli konu. Parmak izi okuyucu. Dedik ki bu cihazın üstte parmak izi okuyucu var. Parmak izi okuyucu aktif ettiğinizde parmaklarınızı taradığınız bir senkron ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Türkçe olarak olduğu için çok rahat bir şekilde zaten bu paneli geçebileceğinizi düşünüyoruz. Sağ elinizi işaretliyorsa işaret parmağınızı kullanabilirsiniz diyor. Burada devam diyeceğiz ve gördüğünüz gibi parmağımızı sürükleme hareketi yapmamızı istiyor. Ben yanlışlıkla güç butonuna bastım. Tekrar girmemiz gerekecek. Bu arada şunu da söyleyeyim.
Tabii solaklar sol elinde kullanabiliyor.
Evet, solaklar sol elinde kullanabiliyor. Aynı zamanda güç butonu aslında öyle bir yerde ki çoğu zaman telefonu çevirirken ya da açarken de güç almak için dokunduğunuzda dokunabildiğiniz bir noktada. Şimdi parmağımızı sürükleyelim, burada tam olarak gösterelim. İlk sürüklemeyi yaptık, kabul etti. Bir daha sürüklememizi yapacağız. Kabul etti ve bir tane daha istiyor. Yine sürükledik, yine kabul etti. Ve son kez daha sürüklediğimizde artık tam olarak parmak izimiz okeylenmiş durumda oluyor. Ve bir parola girmemizi istiyor. Parola olarak bir tane çok basit olmayan bir parolayı buraya atayalım. Çünkü harf ve rakam kombinasyonunu birlikte istiyor ve şunu söylüyoruz. Diyoruz ki parmak izimi ben geçirdiğimde birçok fonksiyon atayabiliyoruz buna. Kilidi aç. Sadece kilidi açmak için değil, kamerayı açmak, giriş ekranı açmak için de kullanabiliyorsunuz. Ama ben kilidi açmasını istiyorum. Ve bu işin nasıl çalıştığını size göstereyim. Açıyoruz ekranı. Açmak istediğimizde açılmıyor. Bu yollardan bir tanesi. Parmak izini okuyup açabilirsiniz. Ya da direkt kilit ekranındayken parmak izimi geçiririm ve ekranın açıldığını görürüm. Aslında parmak izi okutma genelde hatasız çalışıyor. Yani parmağınızı oradan sürüklediğiniz zaman hatasız bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tek elleyken cihaza ulaşmak mümkünken böyle, yani yatayda taratmamız gerektiği için, dikeyde taratmamız gerektiği için pardon. Telefonu yataya aldığımızda, yatayda kullanacağımız zamanlarda kilit ekranı yatayda açtığımızda ne yazık ki ulaşamıyoruz. Ya da çift elle tutuyorsanız telefonu bir nedenden dolayı yine parmağınız ulaşırken sıkıntı yaşıyor. Ve çoğu zaman ulaşırken de burada kameraya değiyorsunuz arkada. Siz fark etmiyorsunuz bunu parmağınızı
parmak izi bıraktığı için. Evet. Parmak izine fotoğraf çekmek istersek bazen istenmeyen sonuçlarla
sıkıntılar yaratabiliyor. Kullanılabiliyor mu? Evet, çalışan bir arayüz. Yani çalışan bir sistem var burada. Çalışmayan bir sistemden bahsetmiyoruz. Eskiden bu sistemler çalışmazlardı. Ama çok kullanışlı mı? Çok kullanışlı olduğunda ne yazık ki burada söyleyemeyeceğiz. Telefonda Sense 5'te aslında bazı arayüzlerde bazı özelleştirmeler de yapılmış. Telefon arayüzümüz zaten oldukça iyi çalışıyordu. Sık kullanılanlara buradan diğer hesaplarımızı hızlı bir şekilde erişebiliyorduk. Ama bunun aynı zamanda aynı yapının galeriler fonksiyonuna da getirildiğini görüyoruz ki galeriyi buradan çağıralım aratarak. Aynı sekmeni yapı aslında erdi. Galeriler kısmında da bize gösterilmiş durumda. Buradan hemen özel kendisi listemize geçelim. Gördüğün gibi artık sekmeler arasında hızlıca yukarıdan dolaşabiliyoruz. Ve video seçkilerine geldiğimizde artık Zoe daha aktif çalışıyor. Buradan temaları, özelleştirmeleri çok daha hızlı yapıyoruz. Yeni temalarla beraber, yeni müziklerle beraber de çok daha etkili animasyonlar oluşturmak mümkün. Biliyorsunuz Zoe özelliği sayesinde daha öncesinde kaydettiğimiz görüntüleri çeşitli klipler haline getirebiliyoruz. Random müzikler eşliğinde değişen slideshow'lar oluşturuyor bizim için.
Efektlerle, renklerle yine videoyu süsleyebiliyoruz ki burada zaten renkleriyle oynanmış bir video görüyoruz.
Evet, daha fazla efekt eklenmiş. daha güzel özellikler konulmuş. Açıkçası etkili olmuş. Zoe çok başarılı bir özellik. Yani diğer cep telefonu üreticilerinde örnek alması gereken özelliklerden bir tanesi. Çok eğlenceli, eğlenceli çalışmalar çıkartabiliyorsunuz bu taraftan. Galeride yine fotoğrafları gördüğümüz ekranlarda özelleştirmeler mevcut. Mesela benim en son çektiğim bir kedi Zoe çalışması var. Görülebileceği gibi tombul kedimiz burada. Kendini yalarken net bir şekilde görülebiliyor. Aynı zamanda bakmış da. Biliyorsunuz Zoe'de çekilen fotoğraflar üstünde değişiklikler de yapabiliyorduk. Galeride hani yeniliklere değinecek olursak bunlar yenilikler olarak gözüküyor. Akıllı telefondan bahsediyoruz. Tabii ki artık i̇nternet yavaş yavaş da internet performansına girmek lazım. Genel olarak menü kullanımıyla ilgili oldukça fazla konuştuk. Hemen buradan ana sayfamızı açalım. Zaten Snapdragon 600 aslen performans açısından, internet açısından verimliydi, iyi çalışıyordu. Full HD'de internet deneyimi konusunda bir sıkıntısı yoktu. Şimdi 6 inç ekranda çalışmasına baktığımızda HTC'nin burada standart tarayıcısı çok çok iyi bir iş çıkartıyor. Net bir şekilde, hızlı şekilde internette dolaşabiliyorsunuz. Herhangi bir takılma, aksama yok. Başarılı. Yani isteyen Chrome'u da kullanabilir ama zaten ekrana yazıları sığdırma özelliğine sahip olan böyle bir tarayıcı varken hani ben kullanıcıların çok da ekstra üçüncü parti tarayıcılara ihtiyacı olacağını düşünmüyorum Erdi.
Evet, zaten hızlı çalışıyor. HTC'nin tarayıcısı da beraberinde gelen standart tarayıcı da performans anlamında bizi mutlu eden bir altyapıya sahipti. Şimdi büyük ekranın tabii kendince de avantajları var. Az önce de söylediğimiz gibi teknik özellikler kısmında çok fazla kaydırma yapmadan da sayfanın önemli bir kısmını görebiliyoruz. Kaydırma yaptığımız zamansa hani Snapdragon 600 zaten internet tarafında sıkıntısı olmayan bir platform. 2 GB bellek ikilisiyle internet performansı oldukça iyi zaten şu anda görebileceğimiz üzere.
Evet, internette sıkıntısız dolaşacağınız burada net bir şekilde artık gözüküyor zaten. Geri dönelim. Aslında burada uygulama menüsünde hani görmek isterse kullanıcılarımızı gösterelim. Çıt tıklayarak bunu kendiniz ayarlıyorsunuz son butonla. Çok da uygulama menüsüne gelebiliyorsunuz. Uygulamaları kapatmak için parmak hareketiniz yeterli oluyor. Aynen,
hızlıca geçebiliyoruz.
Evet, geçmek istediğinizde de uygulamadan uygulamaya yine hızlı bir şekilde zıplayabiliyorsunuz. Kullanışlı bir menüsü var. Yani uygulama geçiş menüsünün. Bunu da ekstra olarak belirtmiş olalım. Klavyesinden bahsetmek lazım. Hani klavye gerçekten aslında akıllı telefonlarda önemli unsurlardan bir tanesi ama Google Market'te de Play Store'da da o kadar fazla şey var ki. Yani ekstra olarak acaba başka bir klavye kullanmaya gerek varsa zaten indirebilecekleri için klavye konusunda çok da eleştiri yapılamaz diye düşünüyorum artık telefonları.
Öyle ama ikisinin klavyesi özellikle son jenerasyon oldukça iyiydi. Yine aynı klavyeyi de yerleştirmiş durumda.
Yerleştirmişler. Sadece bu klavyede şöyle bir sıkıntı var. Şimdi çok büyük bir ekrandan bahsediyoruz Erdi. Bu ekranda görülebileceği gibi Türkçe karakterler de konumlanabilir.
Kesinlikle. O konuda
oldukça büyük boşluk var. Tamam. Mesela şimdi
hızlı yazabiliyorsunuz. Tahmin yeteneği oldukça iyi.
Tahmin yeteneği iyi ama tabii ki Türkçe harfleri olduğunda daha hızlı yazacak, tahminler evet. Yapabiliyor. Mesela buradan yanlışlıkla İngilizceye tıkladığım için şu anda gördüğünüz gibi kelime tahmini çok iyi çalışıyor. Yani 3-5 tane harfe tıklıyorum. Çok fazla bir şey yapmıyorum ama hani tavsiyem üçüncü partileri de mutlaka burada denemeniz. Çünkü üçüncü parti klavyelerde avantaj olarak Türkçe harfleri de görebiliyorsunuz. Ve bunlar da büyük ekranı daha rahat kullanıyor gibi geliyor bana. Türkçe harflerle beraber tahmin mekanizması daha iyi çalışıyor. HTC'nin klavyesini kullanabilirsiniz. Ama böylesi büyük ekranlı bir telefon için biraz eksik kalmış. Onu da söylemek lazım. Çok daha fazla yer kaplıyor diğer klavyelere göre.
Zaten herhalde konusunun en iyisi.
Evet. Aynı zamanda tabii ki diğer farklı klavyeleri de kullanması mümkün izleyenlerimizin. Gmail aplikasyonu da son dönemde çok fazla yaşadığımız bir şekilde herhalde burada kendi kendini durdurdu. Ekstra olarak telefonun içerisindeki yazılımdan bahsetmemiz gerekirse bir Çiziktir isminde bir yazılımımız var.
Türkçe süper çevirmişler evet, Çiziktir.
İyi de çevirmişler gerçekten. Buraya yazıyla notlar almamız mümkün. Kalemimizi seçip karalamalar yapmamız mümkün. Aynı zamanda ekran görüntüleri veya resimleri direkt olarak buraya taşıyarak üzerlerine değişiklikler yapmak, yine çeşitli çalışmalar oluşturmak mümkün hale getirilmiş. Not uygulamalarının gelişmiş hallerinden bir tanesi.
Bu zaten ikisinden eksik olduğu yerlerden birisi. LG ve Samsung gibi firmalar zaten bu tür uygulamaları uzun süredir veriyordu. Hele ki büyük ekran söz konusu olunca insanlar ister istemez bir şeyler yazmak ve çizmek konusunda daha fazla istek duyacaklardır. Çiziktir isimli bu uygulamayla beraber yani LG'si de o eksini kapatmış. Hani burada sadece belki bir kalem olmalı mı olmamalı tartışmasına girilebilir. Ama zaten o konuda da herhalde Not 3 ile yarışmak kısa vadede çok kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum.
Görebileceğin gibi Türkiye artık TV'ye eklenmiş durumda. TV bizim uzaktan kumanda olarak kullanmamız için gerekli olan aslında menü. Arayüz. Burada bu arayüzden hangi cihazı kontrol edeceğimizi seçtikten sonra direkt olarak bu cihazı seçmek ve sonrasında uzaktan kumandayı çalıştırmak mümkün hale getirilmiş.
Tabii farklı üreticiler için profiller var.
Evet, birçok üretici için profil var. Mesela aç, çalıştı mı diye soracak. Biz tabii ki burada hiçbir televizyonumuz olmadığı için şu anda sadece çalıştığı seçeceğiz. Evet dediğimiz anda genel olarak kumandamıza ulaşıyoruz. Evet tamam diyelim. Çok da fazla uzatmayalım. Burada arayüzü görebileceğimiz gibi arayüzümüz geldi. Bu kumanda arayüzü sayesinde dilediğiniz televizyonu veya kontrol ünitesini kontrol
etmeniz mümkün hale geldi. Bilmiyorum ama telefon üreticilerinin yaptığı arayüz, televizyon üreticilerinin verdiği kumandalardan çok daha iyi. Evet. Hızlı erişim butonları çok daha hızlı ve kolay yerleştirilmiş. Hızlıca erişebiliyoruz.
Çoklu ortam yeteneklerine baktığımızda tabii ki müzik özellikleriyle öne çıkan bir telefon. Çünkü üzerindeki boom sound sayesinde oldukça yüksek ses verebiliyor. Boom sound çok iyi çalışıyor. Beats Audio ile ortaklık bitmiş olabilir ama bu yine müzik kalitesinde sıkıntı yaşamayacağınız garanti edilebilir.
Hani müziği pek çok kişi belki kulaklıkla dinlemek isteyecektir ama boom sound özellikle video izlerken bence film izlerken orada aslında asıl büyük keyfini gösteriyor.
Mesela müzik çalarda da bazı özelleştirmeler var. Ne kadarını kaldığın müziğini buradan görebiliyorsun ve kontrol seçeneklerini yine buradan takip edebiliyorsun. Tek tıkla da bütün müziği kapatabilmen mümkün hale
klavye için zaten söylediklerimiz burada da geçerli. İsteyenler yine Play Store'dan farklı müzik arayüzlerine ve uygulamalarına erişebilirler.
Şimdi cihazın galerisine de geçelim. Galerisine biraz evvel değindik ama ben aslında burada bir video oynatıp ekran kalitesinden bahsetmek istiyorum. Boom Sound özellikle video oynatırken oldukça fazla işe yarıyor. Görüntü kalitesi gerçekten uç seviyede. Ekran parlaklık ve renk seviyesi konusunda, görüş açısı konusunda en sıkıntısız ekranlardan aslında, bir tanesi.
Zaten onu da söylemek lazım Mesut. Hani HTC One Max'in eksilerini konuşuyoruz ama artıları tarafında ekranı hakikaten çok iyi.
Evet, ekranı çok çok iyi
hem
gerçekten.
Hem renklerin canlılığı hem de görüntünün keskinliği gerçekten sahip olduğu IPS hani panel
profesyonel
sayesinde
bir monitör taşıyormuş gibi düşünebilirsiniz kendiniz yanınızda.
Kesinlikle hem parlaklık seviyesi de oluyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Yine dış mekan kullanımında da kendisine avantajlı olan bir ekran.
Ve yani Boom Sound özellikle video oynarken, çok video izlerken yani çok fazla fark ediyor. Gerçekten çok çok başarılı. Genel olarak cihazın çoklu ortam özelliklerini ve galerisini, bunların yönetimini beğendiğimizi söyleyebiliriz. İnternet performansı çok çok iyiydi. Aslında resim kalitesi hakkında da biraz konuşmak lazım herhalde. Resim kalitesine baktığımızda ultrapiksel çok vaatkar bir teknolojiydi.
İlk duyurulduğunda.
Ama ne yazık ki tam olarak bu vaatlerini bize sunamadığını görüyoruz. Karanlık ortamların hepsinde noise oluşuyor. 4 megapiksel fotoğraflar düşük çözünürlükte kalıyor. Ne yazık ki ultrapiksel teknolojisine sahip HTC One ve One Max'in kamerası piyasadaki diğer rakiplerinin gerisinde yer alıyor.
Ya biz hani ilk ultrapiksel durulduğunda şöyle demiştik. Yani kamerası çok iyi olacaktır ama HTC ultrapikselin ne olduğunu insanlara anlamakta sıkıntı yaşayacaktır. Hem anlatmakta sıkıntı yaşadılar hem de zaten kamera beklendiği gibi çıkmadı. Hani orada HTC'nin bir ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. Artık ultrapikselin piksel boyutunu yükseltip genel çözünürlüğü de 8 megapikseli mi çıkarttılar bir sonraki jenerasyonda bilmiyorum ama şu an özellikle fotoğraf kalitesi anlamında, video için çünkü belki başka şeyler söyleyebiliriz ama fotoğraf kalitesi anlamında hani yani bir önceki jenerasyon One X Plus'la yan yana koyduğumuz zaman bile hani bazı yerlerde sırıtıyor. Yani düşük ışık performansı görece daha iyi ama genel olarak bakıldığı zaman bu kamera teknolojisi bu seviye yüksek malzeme kalitesine sahip ve fiyat anlamında üstte kalan telefonlara hani yakışıyor mu? Bu anlamda belli başlı sıkıntıları var açıkçası.
Ön kamerası oldukça kaliteli. Şu anki resimlerden de görülebileceği gibi net fotoğraflar çekebiliyor.
Ön kamerası arkadan daha iyi.
Evet, ben ön kamerasını gerçekten arka kameradan daha başarılı buluyorum. Aynı zamanda video kayıt yetenekleri olarak da çok iyi. Zaten bu kameranın şöyle bir özelliği var. Videosu fotoğrafından kat ve kat ileride. Hani bazı kullanıcılar demiş nasıl kötü fotoğraf çekip iyi video çekebiliyor. Bu kamera yapabiliyor.
Evet, ultrapiksel'in video tarafına daha yetenekli olduğunu ya da videoyu daha çok sevdiğini söyleyebiliriz.
Hatta piyasada en iyi video çeken telefonlardan bir tanesi.
Yani hani orada tabii Galaxy Note 3'ün Snapdragon 8 versiyonunda 4K gibi avantaj var. Onu çok ayrı bırakıyorum. Türkiye'de kolay kolay bulabileceğimiz bir cihaz değil ama bakıldığı zaman videosu hakikaten şey. Hani bazen çok video sevmeyi, video çekmekten çok hoşlanan kişiler hani fotoğraf kalitesini görmezden bile gelebilirler ama toptalde bakıldığında fotoğrafı da biraz iyi olsaydı bunun kamerası için aslında başka şeyler söyleyebilirdik. Fakat şu anda hani bir modül güncellemesine ihtiyacı var ikisinin. Bu görünen bir gerçek. Videonun iyi olması da bu gerçeği aslında bir noktadan sonra örtmüyor açıkçası.
Evet, oyun performansına da aslında performans analitik testlere geçmeden önce burada değinmek istiyorum. Mesela bazı konularda hala daha uyumsuzluk devam ediyor HTC One'da. Most Wanted da bunlardan bir tanesi. Uygulama ne yazık ki kesinlikle çalışmıyor. Bir update denemesi ardından hızlı bir şekilde çökerek bizlere ana ekrana taşıyan uygulamalardan bir tanesi oluyor. Çöktü ve ana uygulamaya taşıdı. Rear Racing, yani aslında performansı şöyle değinmek biraz değişik. HTC One'da ne görüyorsanız bu telefonda da onu görüyorsunuz. Ne yazık ki ultra yüksek yataylarda hiçbir oyun Full HD'de bu üst düzey grafikler isteyen oyunlar iyi performansta çalışmıyorlar. Bunun altını çizmek
lazım. Zaten bu
lazım.
Görünen köy kılavuz istemez misali. Adreno 320'nin yapabilecekleri belli. Biz daha önce pek çok incelemede bunu söyledik. Hani rakipleri diyebileceğimiz telefonların yanına koyulduğu zaman Xperia Z Ultra'da da Note 3'te de oyun performansı halice daha iyi.
Evet, çok daha iyi. Snapdragon 800 cihazlar daha iyiler. Zaten şu an oyun içi bir intro izliyorsunuz. tek arabada biraz kurtarıyor frame rate ama birden fazla aracı görmeye başladığımızda çok ciddi şekilde kare saniye oranında düşüşler görüyoruz. Yani bir tık daha iyi bir GPU ya da biraz daha hızlandırılmış bir işlemci belki kurtarabilirdi ama şu anki haliyle ne yazık ki oyuna da yüksek performans
bir tık dediğimiz zaten Snapdragon 800. Hani keşke Snapdragon 800 olsaymış bu cihazda.
Evet. Gördüğünüz gibi çok düşük kare saniye değerleri de görebiliyorsunuz modern oyunlarda. Yani bir oyun telefonu olmadığını net bir şekilde söylemek mümkün ama yüksek performansla çalışan oyunları da bu dev ekranda oynamak çok keyiflerdi. Mesela Dead Rising de bunlardan bir tanesi. Her oyun yavaş çalışmıyor. Bunun altını çizelim.
Tabii ama bunu yorumlarken şunu söylemiyorum. Dead Trigger 2'nin de yavaş her cihazda yavaş yavaş söylemek de zaten çok kolay değil. Modern yani tek telefonu iyi çalışıyor.
Çok çok güzel bir oyun makinesi olacakmış. Biz en çok neyi eleştiriyoruz? Cihazda da oyun oynarken yan tuttuğumuz zaman hoparlörler kapanıyor. İyi bir deneyim sunamıyor.
İşte Boom Sound
evet,
burada.
Boom Sound burada kendini gösteriyor ve yan tarafların birazcık hani dışarıda olması tutuşu da kolaylaştırıyor herhalde.
Ya şu ses kalitesi iyi bir grafikle harmanlanabilseydi eğer. Ya çok bir şey istemiyoruz ki Snapdragon 800 aslında bakıldığı zaman ama.
Ve telefonun ısınısına değinecek olursak eğer alüminyum gövde ısıyı dağıttığı için ısıyı her yerden hissedebiliyorsunuz ama ciddi bir ısınma yok.
Rahatsız edici seviyelere gelmiyor. Rahatsız geçemiyorsun.
Evet. Yani gördüğünüz gibi ultra yüksek ayarlarda.
Yalnız ses gerçekten
dehşet bir ses kalitesi var.
Ses kalitesi var aynen.
Tabii izleyenlerimiz ulaşıyor mu bilmiyorum bizim yaka mikrofonlarımızdan ama. Telefon tutması ve oynaması çok keyifli çalışan oyunlarda. Tabii böylesi modern telefonlarda düşük kare saniye oranları görmek bazı oyunlarda biraz soğukluk yaratabiliyor. Centic test tablona geçtiğimizde ise Snapdragon 600 ne yapıyorsa bu da onu yapabilecek. Büyük ihtimalle şu anki modern telefonları kullanan herkes çok daha yüksek rakamları görüyor.
Burada rakibi zaten direkt HTC One aynı platformu kullandığı için. Benzer platforma sahip zaten Türkiye'de satılan çok fazla cihaz olmadı Snapdragon 600'ü. Dolayısıyla şu an piyasada aynı fiyat segmentindeki rakiplerine göre sentetik testlerde ister istemez geride yer alıyor.
Pil tablosuna geçtiğimiz zamansa burada bütün dengeler değişiyor.
Tüm tablo değişiyor aynen.
Bütün tablo değişiyor çünkü görebileceğiniz gibi ultra yoğun kullanıma dahi telefon hani biz derdik ya 10 saat plus 15 saat plus diye 30 saatin üzerinde devirebilen çok ender cihazla karşılaştım ben tabletler dışında.
Yani kaldı ki 3200 mAh'lık bir pilden bahsediyoruz. Hani bu büyüklükte pile sahip cihazlar var. Ama bu telefonun pil konusunda avantajlı olduğu bir yer daha var. O da
evet şu an gösterelim kılıfı. Bunu aslında. Özel bir kılıfa sahip. Pogo Pins kısmından gördüğünüz gibi burada bağlayabileceğiniz pinlere de sahibiz. Bu kılıf aslında standart koruyucu kılıflar kadar kalın. Çok da kalın değil ama kapak kısmında 1200 mAh'lik bir batarya sığdırılmış. Ve bu batarya sadece buradaki ince pinlerle telefona bağlanıyor. Telefona oturttuğunuz zaman özel bir etkileşim oluyor telefon menüsünde de. Şimdi onu da oturtup sizlere göstermek istiyorum. Kılıf oturttuğunuz anda kalınlık kısmında tabii ki ağırlık kısmında bir değişim oluyor ama çok önemsenecek bir değişim olmuyor. Yani 1200 mAh'lik batarya takıyorsunuz ama.
Zaten 217 grama kabul eden insan bu kılıftan sonrasında kabul edecektir. Çünkü
evet,
çok fazla değişim
ve oldu. Bataryanın üstünde görebileceğiniz gibi bir tane plus işareti çıktı. Bir artı işareti görüyorsunuz orada. Bu şu an bataryanın 1200 mAh'lik bataryayla eşleştiğini gösteriyor. Bakın dikkat etmek gerekirse şarj ediyor ibaresi değil. Bir artı ibaresi çıktı. Bu tamamen telefonun geliştirme aşamasında bu kılıfın da hesaba katıldığının bir göstergesi. Telefon ekstra şarj değil de ekstra bir batarya kullanıyormuş gibi burada bir işlem görüyor. Sadece burada kılıfın bazı dezavantajları var. Kılıf kapalıyken parmak izi okuyucu çalışıyor. Ama kılıf kapalıyken parmak izi okuyucunun aktif olarak erişilebilmesinin bir anlamı yok. Ekranı açmak için kılıfı çeviriyorsunuz. Parmak izi okuyucuyu kullanamıyorsunuz. Fotoğraf çekemiyorsunuz. Tamam 1200 mAh'lik güzel bir batarya geliştirilmiş ama keşke birazcık daha yaratıcı düşünceyle hani burada bir açıklık yapılıp belki buradan da bazı fonksiyonlara erişim sağlansaydı. Hani
kılıfın üst kısmı döndürme yerine aşağıları kaydırmalı şekilde olsaydı.
Evet herhalde yapılabilirdi. Ayrıca telefonu dik tutma özelliğine de sahip kılıf. Böyle de kullanabiliyorsunuz. Güzel bir kılıf. Yani özellikle bataryalı kılıflar içerisinde en iyisi. Ama One Max'i bazı kendine has özelliklerini kullanamadığı için de eleştirileri söylemek
orada
lazım.
Orada muhtemelen HTC hani pilonunu atsın da hangi özellikleri kapatıyorsa kapatsınından yola çıkmışlar. Çünkü 1200 mAh'la birlikte yaklaşık işte 4000 mAh'ın üzerine bir pil büyüklüğüne ulaşıyoruz. Ki bu da telefonun hakikaten 2 gün boyunca sorunsuz çalışması anlamına geliyor.
Evet aktif bir kullanımda yurt dışına falan giderken can kurtarıcı olabilir.
Yani şu an elinde tuttuğun kombinasyon ikisi birlikte piyasanın en uzun pilonu anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman One Max'in pil konusunda o tüm eksiklerini gölgede bırakan bir avantaja sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Ama tabii bu pil konusu için geçerli olan bir durum.
Evet, menü konusuna da değindik. Pil ömründen de bahsettik.
Performansını da söyledik.
Performansını da söyledik. Söyleyebileceğimiz şu, şimdi One Max gerçekten aslında HTC bakımından baktığımızda güzel bir hareket olmuş. Fablet piyasasına kaliteli bir işçilik, iyi bir tasarımla beraber bir giriş yapmış firma. Ama yazılım tarafına geldiğimizde biraz daha çalışmaları lazım. Neden? Bu cihazı tek elle kullanmanızın hiçbir özelleştirme yok. Ayrıca büyük ekranlı bir cihaz satın alıyorsunuz ama büyük ekran için de hiçbir özelleştirme yok. Bugün G2'de, Z1'de, hani bunlar Note yine 3'de. Dev ekran telefonlar değil, Note 3'ü falan katmıyorum. S3'te mesela. Ne yapıyorsunuz? Ekrana birden fazla yazılımı getirebiliyorsunuz mesela böyle. Ya da iki tane yazılımı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Hiçbir özelleştirme yok bu konuda. Yani telefon, One ve One Mini'de neler yapabiliyorsanız sadece bunları dev ekranda yapabildiğiniz bir versiyon olmuş. Bence tasarımı büyüklüğü falan kişiden kişiye değişir ama en büyük eleştirileceği nokta bu. En zayıf noktası bence bu herhalde.
Ya ben de şunu açık açık söylemek istiyorum. Herhalde 2013 yılında benim en çok kafamı karıştıran telefon bu oldu. Gerçek anlamda hani tam anlamıyla iyi mi kötü mü diyebilmek çok zor. Çünkü hani bakıldığı zaman telefon pahalı bir telefon. Hani 2250 lira civarında bir fiyatlandırma olması bekleniyor. Tabii alacağınız yere göre fiyatlar değişebilir ama şimdi o kategoriye bakıldığı zaman Xperia Z Ultra var. Daha büyük, biraz daha eksik özellikleri var. İşlemcisi güçlü olmasına rağmen.
Note 3 var.
Note 3 var keza. O daha dengeli ve pek çok özellik çok daha iyi bir telefon.
Yani sonuçta büyük ekran için tamamen özelleştirilmiş bir cihaz.
Kesinlikle öyle. Hani donanıma bakıldığı zaman Snapdragon 600 var. Ben burada hani zamanında Xperia Z için yaptığımız eleştirileri bunun için tekrarlayabilirim. Hani piyasada çok daha üstün donanımlar varken 2013'ün Ekim ayında lanse edilmiş, işte Kasım gibi pek çok ülkede piyasaya çıkmış bir telefonun Snapdragon 600 olmasını kabul edemiyorum açıkçası. Çünkü Ocak ayı gibi bir Snapdragon 1000'leri konuşmaya başlayacağız zaten.
Doğru.
Dolayısıyla donanım anlamında zaten 2-3 ayda daha da eski bir hale gelecek. Diğer taraftan bakıldığı zaman bir ilki denenmiş Android tarafında ilk defa bu derece büyük bir ekranlı telefonda parmak izi okuyucu var. Böyle bir telefon için hafızanın aktarılabiliyor olması ve pilin geliştirebiliyor olması çok iyi.
Pil mesela durumu piyasadaki en iyilerden bir tanesi.
Şu an hakikaten hani Android tarafında rakipsiz diyebileceğimiz pil seviyesine sahip.
Evet, kılıfına taktığınızda inanılmaz bir seviyeye ulaşıyor zaten. Hani bir günü geçtim, iki gün boyunca aktif olarak kullanabildiğiniz bir telefona sahip oluyorsunuz.
Diğer taraftan şimdi yazılıma bakıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı aslında HTC One'da aynı şeyler var. Tamam, Sense 5.5 ile gelen bazı ekstra özellikler var ama böyle büyük bir telefonun tek elle kullanım moduna, gelişmiş bir tek elle kullanım modunun mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bugünlerde SwiftKey'in 4.3 versiyonu inandı. Orada klavyeyi ikiye bölüp çeşitli özellikler yapabiliyorsunuz. Bu büyük ekranda bu telefona belki daha iyi gidebilir ama telefon kutudan çıktığından itibariyle tamam, Galaxy Note 3'ü de bir tarafa bıraktım. Moda olmasın da en azından LG G2'deki gibi klavyeyi sağa sola yatıralım da bazı ekstra özelliklerle telefonu daha rahat kullanabilirim yani.
Yani klavyede bile özelleştirme yok. Gösterdik sizlere, ekranın yarısını kaplıyor klavye. Böylesi dev ekranlı bir telefona gerçekten çok da yakışık alan şeyler değil.
Öyle bu zannediyorum ki HTC bunların çoğunu eğer kullanıcıdan gelen geri bildirimleri eğer bu telefon için dikkat ederlerse Sense 6 ile koyarlar diye tahmin ediyorum. Buna 4.4 ve Sense 6 gelir çünkü muhtemelen.
Evet, bir de şimdi telefonun şöyle bir özelliği var. HTC eğer tablet üretseydi gerçekten 7 inç kategorisinde belki de piyasanın en premium tabletlerinden bir tanesine sahip olacaktı. Çünkü cihazın malzeme kalitesi, eldeki tutuş hissi, sağlamlığı inanılmaz. Hoparlörlerin kalitesi vesaire. Yani belki de bu cihaz bir telefondan öte, tabletten öte bir 7 inç tablet olsaydı şu an çok da olumlu konuşuyordu.
Gerçi orada da Nexus 7 varken kimse WC'ye girer mi ondan da emin değilim açıkçası ama HTC tarafının aslında bu telefonun durumunu biraz daha kötüleştiren bir unsur var. HTC maalesef fiyat anlamında hani benim telefonların premium malzemeye sahip dedi ve fiyatlarla çok fazla oynama yapmadı. HTC One bugün ilk çıktığı zamanki fiyatı neyse 3 aşağı 5 yukarı benzer seviyeler. Hani 1700-1800 dolardan satıldığını görüyoruz resmi fiyatlandırma anlamında. Olay böyle olunca bu telefonun fiyatı ister istemez yüksek kaldı, 2200 lira gibi. Hani bu telefon 1800 lira olsaydı belki başka şeylerden konuşabilirdik. Çünkü böyle malzeme kalitesine sahip, böyle büyük ekranda bu derece genişletilebilme, hafızanın arttırılabilmesi gibi özelliklerinin verildiğine dikkat alırsak ya o fiyatta çok daha iddialı olurdu ama
en azından derdik ki daha hızlılar var ama daha yüksek fiyatlar.
Tabii daha yüksek fiyatlar ve bu fiyatta da bu cihazın kendisine bazı artıları var ama günün sonunda öyle zannediyorum ki HTC hani 2014'te piyasaya süreceği üst seviye akıllı telefonlar, tabletler öncesinde hani bakın ben bu yolda gidiyorum. Piyasada ben böyle telefonlar yapacağım.
Bunu üretirsem de böyle bir cihaz olur
mesaj
şeklinde
vermek için öyle yaptım tahmin ediyorum. Bu telefonu alanlar pişman olur mu? O da tabii ayrı bir tartışma konusu. Snapdragon 600 kendi içerisinde yavaş platformu değil. Ama hani Full HD'de oyun oynatma söz konusu olduğu zaman hani yanına bir Note 3'ü koyuyorsun ister istemez.
Çok daha iyi.
Eğlence tarafı biraz daha zayıf kalıyor. Eğlencenin grafik tarafı ses konusunda rakipsiz çünkü.
Evet. Genel olarak cihaz dengeli. Dediğimiz gibi eleştirilecek kısımları da var, artı kısımları da var. Bu tamamen sizin ihtiyaçlarınızla alakalı. Eğer çoklu ortam özelliklerine önem veriyorsanız, ben büyük cihaz taşıyorum, büyük ses duyarım, kulaklığımı taktığımda iyi kalitede, en azından üst seviye diğer telefonlarla kapışacak seviyede bir ses kalitesi isterim, ekrana baktığımı pırıl pırıl olsun, IPS ekran olsun diyorsanız, cihaz malzeme kalitesiyle ve sunduklarıyla gerçekten ideal. Ama ben deli oyuncuyum, oyunlarda kasma olmasın, açtım en son performansı istiyorum diyorsanız, Bu da ayrı bir akıllı telefon kullanıcı sınıfı ki gerçekten telefonlarından yüksek performans istiyorlar. Bu onları çok mutlu ediyor. Ne yazık ki OneMax sizi çok mutlu etmeyecek. Ama bir iş telefonu olarak kullandığınızda zaten uzun pil ömrüyle beraber piyasada hiçbir şu anda Fabet'in sunamadığı süreleri sizlere sunuyor olacak. Ben bu süreleri aslında bir telefonda da yani elde etmiştim. O da biliyorsun Huawei tarafında vardı. AscentMate.
Onda 4000 mAh pil vardı.
Evet. Abi. 4000 mAh bataryasıyla oyun oynamadığınız zamanlarda ki bu cihaz oyun oynadığınız zamanlarda da yüksek bir performans sunabiliyor. O da 2 gün boyunca full kullanılabiliyordu. Ondan sonrasında hani böyle malzeme kalitesi daha büyük ekranda bu cihazı kullanıyor olmak tabii ki daha büyük keyif sağladı bana. Dediğim gibi seçim sizin. Burada biz artılarına eksilerine olabildiğince fazla değinmeye çalıştık. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.